Ayrım 17, sayfa 114. Birincisi Suriye'nin geleceği, özellikle Suriye'nin kuzeyinde oluşan Kürt koridoru sorunu. PYD-YPG'ye farklı bakış. İkinci temel sorunu PKK terörünün sonlandırılması açısından yine farklı bakış açılarının ortada oluşu. Üçüncü nokta ABD'nin Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasından dolayı endişeli olması. Son konu ise ABD'nin Türkiye'de antidemokratik davranışların olduğunu düşünmesi veya değerlendirmesi. Türkiye Suriye politikasını düzeltmeli. Suriye konusu ile devam edersek son gelişmeler ışığında konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü şartlarda ABD Suriye'de Esad rejimine alternatif oluşturabilecek ılımlı güçlerin mevcut olduğunu düşünmüyor. Bu nedenle de bir süre daha Esad'la gidilmesini gerekli görüyor. Bu noktada Türkiye ile ABD arasında görüş farkı olduğu ortada. Türkiye gerçekçi hareket ederek bu politikasını düzeltmek zorunda. Hele bir de Rusya'nın Esad'ın arkasındaki ana gücü oluşturduğu düşünülürse bu konuda elinizde başka alternatif bulunmuyor. ABD Rusya ile neredeyse Suriye'de izlenecek genel stratejide anlaşmış durumdadır. Birinci önceliği IŞİD'le, ikinci önceliği ise El-Nusra güçlerine karşı mücadele vermektedirler. Burada karşımıza çıkan temel sorunsa IŞİD'in boşalttığı yerlerin kontrolünün kime geçeceğidir. ABD tarafından desteklenen Suriye demokratik güçlerinin ana unsurunu Kürtler oluşturmaktadır. Şu anda Suriye demokratik güçleri Membiç'i IŞİD'den geri almak üzere savaşmaktadır. Eğer Membiç Kürtlerin yani PYD-YPG'nin kontrolüne geçerse Suriyeli Kürtler Suriye'nin kuzeyinde kendi kontrollerinin altında bulunan bir koridor ve toprak parçasına sahip olma açısından önemli bir adım daha atmış olacaklardır. Bu durumda Türkiye ne yapacaktır, ne yapabilir? Suriye'de akan suların yakın zamanda durulabileceğini düşünmek pek gerçekçi değil. Hatta ABD ile Rusya'nın Suriye'deki durumu dondurma yönünde anlaştıklarına ilişkin haberler de ortada dolaşıyor. Bu düşünceye göre Suriye 3 bölgeye bölünüyor. Birinci bölge Esad'la müttefiklerinin tam kontrolü altında olan kesimdir. Bu arada Halep'in durumu da önemli. Esad Halep'in tam kontrolünü eline geçirebilecek mi? İkinci bölge IŞİD hariç Esad kuvvetleri dahil bütün savaşan güçlerin olduğu bölge. Üçüncü bölge ise IŞİD'in kontrolü altındaki yerlerden oluşuyor. Bu bölgede IŞİD'in ana karargahının bulunduğu Rakka özel öneme sahip. Nedense Rakka'ya yönelik operasyonlar durduruldu. ABD ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin Suriye konusunda duyduğu bir diğer endişe ise IŞİD askeri yönden yenilse bile IŞİD'in temsil ettiği ideolojinin hemen ortadan kalkmayacağı hususudur. Çünkü bu ideoloji Esad rejimine karşı çarpışan grupların motive edilmesinde, cesaretlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bütün bunlara bakılırsa Suriye sorununun karmaşıklığı ortadadır. Maalesef Türkiye Suriye'deki gelişmeleri etkileme gücünü de kaybetmiştir. 15 Temmuz olayının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı niteliğine vurduğu büyük darbe ortadadır. Bu nedenle doğru teşhis ile doğru tedavi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eski durumuna dönmesi Türkiye'nin öncelikli sorunudur. Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesi elbette olumlu bir adımdır. ABD ile Türkiye arasındaki diğer sorunların geleceğine nasıl bakıyorsunuz? PKK terör örgütünün marjinalize edilmesine yönelik izlenecek stratejide de ABD ile Türkiye'nin aynı noktada olduğu söylenemez. Türkiye'nin terörle mücadeleye güvenlik, ekonomi, sosyokültür, propaganda alanlarında ve uluslararası düzlemde koordineli ve kararlı bir şekilde devam etmesinin uygun olduğu savunulmuştur. ABD'nin görüşü ise siyasi çözüme ağırlık vermektir. Kendileri federal devlet olduğu için federal devlet yapısında problem görmezler. Ama ABD federal devleti bağımsız devletlerin kendi kararlarıyla bütünleşmesinden oluşmuştur. Türkiye bir bağımsız devlettir. Bu bağımsız devletin bir nevi bölünmesiyle federal devlet yapısına geçilmesi çok farklı bir şeydir. Pek örneğini de bulamazsınız. Türkiye'nin PKK'ya karşı izleyici stratejide siyasi alan bilinçli olarak yer almamaktadır. Çünkü terör örgütünün hedefi ki PKK'nın da aynıdır, siyasidir. Nihai hedefi siyasi olan bir terör örgütüyle siyasi alanda da uygulamalarda bulunmak demek, en kısa ve net şekilde terör örgütüyle pazarlık etmek demektir. Zaten Türkiye özellikle 2013-2015 yılları arasında bu çözüm tarzını denemiş ve bedelini de pahalı ödemiştir. O zaman sizin öneriniz ne? 2000'li yılların başından beri PKK terör örgütüyle çeşitli alanlarda mücadeleye devam ederken, uygun şartların oluşumu halinde liberal demokrasi ilkelerinin titizlikle uygulanmasının önemi üzerinde durmuştuk. Hedef PKK terör örgütünün marjinalize edilmesidir. Bunun sağlanması ise özellikle bazı şartlara bağlıdır. PKK'nın Irak'ın kuzeyinde barındığı yerlerden sökülüp atılması öncelikli şarttır. Türkiye bir türlü bu konuda bir ilerleme sağlayamamıştır. Bu durumun gerçekleşmesi örgütün ümitlerinin söndürülmesine neden olur. Örgütle mücadele ederken örgüte katılımların devlet tarafından önlenmesi ise diğer hayati bir konudur. Türkiye bu konuda da başarılı olamamıştır. Diğer bir önemli husus ise uluslararası alanda alınacak etkin tedbirlerle terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesidir. Silahlı kanadın ümitlerinin tam olarak bittiğine inandırılması durumunda örgüt ancak koşulsuz silah bırakmaya zorlanabilir. Tarih ilerisini göremeyenler için acımasızdır. PKK terör örgütüyle mücadelede sizce en büyük tehlike nedir? 2011'de de ifade edildiği gibi bu konuda Türkiye'nin karşılaşabileceği en büyük tehlike Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadelenin uluslararası zeminde tartışma konusu haline getirilmesidir. Türkiye bu konuda çok dikkatli olmak zorundadır. PKK terör örgütünün eylemlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyor musunuz? Suriye ve Irak'ta yaşanılan sorunların devam etmesi, çözülememesi durumunda Türkiye'de PKK terör eylemlerinin devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah yanılırım. PKK öncelikle Türkiye'den ne istemektedir? Anayasal reform, en azından Kürt kimliğinin anayasal olarak tanınması, ana dilde eğitim ve özerklik. Bunları kabul ederseniz iş burada kalmaz. Deliği açmış olursunuz. Örneğin özerk yapı biraz sonra federasyona, daha sonra da bağımsızlığa kolayca dönüşebilir. Bu düşüncenin doğru olmadığını ileri sürenler 2003 yılından beri Irak'ta ve bugün de Suriye'de yaşanan gelişmelere bakıp bir kere daha düşünsünler. Tarih ilerisini görmeyenler için acımasızdır. Bu düşüncede olanlara Mustafa Kemal Atatürk'ün 16-17 Ocak 1923'te söylediklerini hatırlatmak gerekir. İngilizler Musul'da bir Kürt hükümeti teşkil etmek istiyorlar. Bunu yaptıkları takdirde bu fikir bizim sınırımız dahilindeki Kürtlere de sirayet edebilir. ABD'nin Türkiye ile Rusya arasında olabilecek yakın ilişkilerden ve özellikle medya üzerindeki baskılardan rahatsız olduğu düşüncesine karşı ne söylersiniz? Ağustos ayları başlarında ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta dikkat çeken, adeta tehdit içeren bir başyazı yayımlandı. Yazı şöyle bitiyordu. Uzun vadede bakıldığında ABD ve NATO'nun elinde çok derin sorunlar var. Demokratik normlardan uzaklaşmış bir hayati müttefikle ne yapılabilir? NATO tarafından atılacak olası bir adım bile Erdoğan'ı muhtemelen öfkelendirmeye yetecektir. Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olup olmadığı, Batı'nın ilke ve uygulamalarını ne derecede kapsadığını, NATO olmadan sürekli gelişimini ve güvenliğini nasıl sağlayacağını görmek zor. Yazı ağırdır, adeta bir şantaj yazısıdır. Müttefik olduğumuz bir ülkenin önde gelen bir gazetesinde böyle bir yazının yer alması asla kabul edilemez. Türkiye, ABD için kolayca vazgeçilebilecek bir dost ülke değildir. Türkiye'ye bu konuda bir sorumluluk düşmektedir. Bu şekilde davranış içine girebilecekleri, kullanacakları koz verilmemeli, dikkatli olunmalıdır. TSK'nın komuta kademesi demokrasinin yanındadır. Genelkurmay Başkanı iken yaptığınız bir konuşmada hatırlıyorum, darbelere, darbe iddialarına karşı çıkmış ve oldukça sert bir konuşma yapmıştınız. Evet, 25 Ocak 2010 günü Kazım Karabekir'i anma töreninden sonra konuşmuştum. Şunları söylemiştim. Bu kelimeyi burada söylemekten hicap duyuyorum ama mecburum. Türkiye'de son dönemde maalesef darbe iddiaları Türkiye'nin gündemini işgal ediyor. Bu iddialardan Türk Silahlı Kuvvetleri olarak fevkalade rahatsızız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu, pozisyonu nettir. Geçmiş dönemlerde elbette Türkiye'de bazı olaylar yaşandı. Ama diyoruz ki bugün artık bu olaylar geri kalmıştır. biz kendi payımıza bu süreçte yaşanan olaylardan gerekli dersleri çıkardık. Diyoruz ki demokraside, demokratik yönetimlerde en önemli husus iktidarların seçimlerle, demokratik yöntemlerle el değiştirmesidir. Söyledikleriniz güzel de 15 Temmuz olayını nereye koyacaksınız? Yanıldınız mı? Hayır, yanılmadım. Sözlerim doğru çıktı. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi bütünüyle demokrasinin yanında yer aldı. Daha önce de uzun uzadıya konuştuğumuz 15 Temmuz olayı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yer alan bir askeri junta tarafından planlanıp icra edilmemiştir. Evet, cemaatin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırarak yerleştirdiği, bu olayda kullandığı bir junta vardır. Ancak bu junta dışarıdan, özellikle cemaat tarafından yönlendirilmiş ve kullanılmıştır. O nedenle de 15 Temmuz bana göre bir askeri darbe değildir. Gülen cemaatinin silahlı darbesidir. Askeri müdahalelerden, darbelerden devam edersek, siz 27 Mayıs 1960'ta neredeydiniz, neler yaşadınız? 27 Mayıs'ta Kuleli Askeri Lisesi'nin son sınıfındaydım. Dersler bitmiş gibiydi. Okuldaydık. 27 Mayıs öncesi gelen darbeye ilişkin bizlere hiçbir şey söylenmedi. Sadece yaşanan olayları bazen radyodan duyuyorduk. Ama dediğim gibi gelen askeri darbeye ait hiçbir bilgimiz yoktu. Bir gün uyandık ki 27 Mayıs gerçekleşmiş. O döneme ait hatırladığım iki şey var. Birincisi, 27 Mayıs öncesi tam zamanını bilemeyeceğim, dönemin Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdalhun okula gelmişti. Uzun boylu olduğum için ben de merasim bölümündeydim. Onu hayal meyal hatırlıyorum. 27 Mayıs sonrası ise yine askeri merasim bölüğü ile İstanbul Üniversitesi'ndeki bir törene katılmıştım. Genç subaylar ortada dolaşıyordu. Netice olarak Kuleli Askeri Lisesi'nin son sınıf öğrencisi olmak olarak ne gelen olaydan ne de sonra yaşananlardan bir bilgimiz olmamıştı. Kısa bir süre sonra Kara Harp Okulu'na katıldık. Yassıada mahkemelerini hatırlıyorum. Okulun büyük avlusundaki radyodan mahkeme haberlerini dinliyorduk. 27 Mayıs sonrası siyasilerin yargılanması için Yassıada Mahkemesi kuruldu. Bu mahkemede gerçek bir mahkeme değildi. Mahkemenin Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idam cezası vermesi ve Milli Birlik Komitesi'nin de bu kararı onaylaması ve icra ettirmesi Türk siyasi hayatına kara bir leke olarak geçti. Burada diğer önemli olan nokta ise Adnan Menderes'in yanında olan, onu alkışlayan, onu seven insanların bu olaya karşı ciddi bir tepki bile koymamış olmasıdır. Pekala, 22 Şubat 62 Talat Aydemir'in başını çektiği darbe girişimi hakkında neler söyleyeceksiniz? 22 Şubat 62'de Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları ayaklanma teşebbüsünde bulunmuştu. O gün Genelkurmay Başkanlığı Semih Sancar'ı Harp Okulu Komutanlığı'na adadı. Okula gelen Sancar daha sonraki yıllarda Genelkurmay Başkanı olacaktır. Bir odada enterne edildi. Talat Aydemir Harp Okulu'nu alarma geçirdi. Bu alarma Ankara'daki bazı birliklerde katıldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı da Aydemir'in kontrolündeydi. Cumhurbaşkanı Gürsel, Başbakan İnönü, bakanlar ve kuvvet komutanları o esnada köşkte toplantı halindeydiler. Muhafız Alayı'nı kontrol altında bulunduran Fethi Gürcan, Talat Aydemir'e Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'ı tutuklamayı teklif etti. Aydemir kabul etmedi. Aydemir'in amacı TBMM'nin kapatılması, atamaların durdurulması, gözaltına alanların serbest bırakılmasıydı. Aydemir'in bu istekleri kabul edilmedi. 22 Şubat 1 sularında Aydemir'e kan dökülmeden harekatı durdurursa kimseye ceza verilmeyeceği söylendi ve bu konuda Başbakan İnönü'nün güvence veren mektubu da iletildi. 03'te Aydemir alarmı kaldırdı ve evine döndü. Ertesi gün Aydemir gözaltına alındı. Daha sonra Aydemir ve bazı subaylar emekliye sevk edildi. Harp Okulu öğrencileri de kısa bir süreliğine memleketlerine gönderildiler. TBMM, 30 Nisan 1962'de ayaklanmaya karışanların ceza kovuşturmasına uğramamasına ilişkin yasayı kabul etti. 22 Şubat 1962 olayları yaşanırken ben de Harp Okulu 2. sınıfta öğrenciydim. 22 Şubat öncesinde Başbakan İnönü Harp Okulu'na geldi. Ayrım sonu sayfa 119.